Ayrım 23. Thoreau ve Emerson'a dair transcendentalizm denilen edebiyat ve felsefe akımının kurucuları sayıldıklarının dışında bilgim yoktu. Bir transcendentalizm denilen akımın Pravda'ya sınama, yanılma ya da bilimsel yöntemle değil, sezgisel olarak ulaşılabileceğini savunduğunu bilirdim. Bir de kelimeyi ilk kullanan yine bir Alman, Immanuel Kant, dipnot 1724-1804 olduğunu. Meğer Alexis'in Amerikalıları da ruhaniyatı ve dini yeniden tanımlamaya çalışan adamlar. Ama Amerikan İç Savaşı'ndan hayli önce Massachusetts eyaletinde. Eğitimli bir kuşağın sivrilen isimleri olan bu adamların ömürleri, Avrupa aydınlanmasının dünya ve kainat açıklamalarının sorgulanmaya başlandığı dönemlere denk gelmiş. Entelektüel sarkaçın akılcılık ve bilimsel deneme sınama yönteminden romantik düşünce biçimine döndüğü yıllar bunlar. Alexis'in romantik düşünce biçiminden de kastı da rasyonelden çok sezgisel bilgiye yatkın, duyulara daha çok önem vermenin moda olduğu bir dönemin insanlarının tarzı. Hiç aklıma gelmemişti ama benim gibiler düşünsel kurguların baskınlığından yakınır. Locke'dan çok Kant'a meylederlermiş ki doğrusu bu bana uyardı. Kant malum insanoğlunun dünyaya boş bir levha olarak geldiğini, bütünüyle maruz kaldığı dış etkenlerin ürünü olduğunu, kişiliğimizi şekillendiren bu dış etkenleri değiştirebilmemiz veya silmemiz söz konusu olamayacağına göre özgür irade diye bir şeyden bahsedilemeyeceğini buyuran meslektaşı İngiliz John Locke'a karşı çıkan adam. Dipnot John Locke 1632-1704. Hayatta başımıza gelenlerle uzaktan yakından ilişkisi olmayan, tersine başımıza gelenleri onlar aracılığıyla değerlendirdiğimiz fıtri sezgilerimiz yani aşkın yeteneklerimiz olduğunu savunuyor. Dipnot transandantal tecrübeden, tabiattan üstün. Emerson'da eski kuşağın akılcı dininin bir ceset kadar soğuk olduğunu söylerken, Thoreau komşularımın iyi dediklerinin büyük çoğunluğuna benim ruhum kötü diyor diye yazmış. Hayatımda pişman olduğum bir şey varsa o da bu insanlara terbiyede kusur etmemiş olmam. Hangi şeytan ruhuma girdi de bu kadar uysal olabildim bilmem ki. Tolstoy'u anımsatıyor diyorum. Nerede var kendisini önemseyen bir yeteneksiz, ahlaksız, zalim, o adam dindar. Nerede var bir zeki, dürüst, açık sözlü, iyi huylu, ahlaklı adam, o dinsiz demişti. Ne zaman ahlaklı olmak istediğimi belirttiysem aşağılandım, hatta kınandım. Ne zaman en temel arzularıma yol verdim, alkışlandım, teşvik edildim. Alexis transandantalistlerin baba oğul kutsal ruh üçlemeciliğine, dipnot trinitarianizm ve Calvin'in Locke'dan esinlenerek özgür irade diye bir şeyin olmadığı, her şeyin önceden kararlaştırılmış olduğu şeklindeki iddiasına karşı çıktıklarını anlattığında da Solzhenitsyn'i duyuyorum. Solzhenitsyn'i o ilk görüşmemizde Calvinizmin özgür irade diye bir şeyin olmadığı söyleminin her yolun mübah olduğu şeklinde yorumlandığını anlatmıştı. Protestanlık ayrıca Katolikliğe bir tepki olarak ritüelle beraber imanın diğer gizemlerini, muammaları bir kenara bırakmış, ibadeti yalın inanca indirgemek suretiyle dini yoksullaştırmıştır. Oysa inanç günlük yaşamdan daima daha üstündür bayan. Hümanizma ki adına Ladini insan merkezciliği demek daha doğru olurdu, Rusya'nın yaşamsal sorunlarını cevaplayamaz. Alexander Isayevich'in imanın diğer gizemleri, muammaları dediği de Amerikalının Tanrı insanoğluna sezgi gibi bir nimet bahşetmiş, içgüdü ilham gibi nimetler bahşetmiş, bu nimetleri neden ziyan edelim ki sorgulamasıyla örtüşüyor. Aslında bir papaz olan Emerson, Hint ve Budist kutsal metinlerini okumaya, kendi dine inançlarıyla kıyaslamaya durmuş. Vardığı sonuç hakikatin sadece kutsal kitapta değil, bu metinlerde de bulunabileceği. Dahası insanoğlunun hakikatin ne olduğuna dair sezgisiyle çakışmayan hakikat, hakikat olmasa gerekir. Peder Grinko'nun Emerson'la aynı hamurdan olduğu anlaşılıyor. Neticeyi kelam, romantizm her şeyden önce bir birey kültü. Benin kültürel ve psikolojik doğumu, her insanda doğuştan var olan, insanı insana ve giderek yüce hakikate bağlayan ilahi kıvılcımı vurguluyor. Şiirde, resimde, müzikte sanatçının kendi içine dönmesi, kendi bireysel tecrübesini öne çıkarılması şeklinde tezahür ediyor. Özellikle de Rusya'da yazarların sadece peygamberler ve ahlak mercileri olarak değil, doğanın mesajını ileten, sıradan insanların gönüllerindekini dillendiren, yarı dini statüye yükseltilmelerinin bir nedeni de bu. 18. yüzyıla kadar eserlerinde gerçeklikle hayalcilik arasında denge gözeten sanatçılar, bu dönemde duygularını çoğu kez uçukluk boyutlarında doruklara çıkarıyor. Geçmişe özlem, bunalım, hatta melankoliyi konu edinen eserler kabul görmeye başlıyor. Hemen hepsi rüyaların, hezeyanların, akıl dışı dünyasına merak salıyor, batıl inançlar yeniden moda oluyor. Yaratıcı hayal gücü eskinin mekanik biçimlerini bir yana bırakıyor, doğallığa, müdahalesiz, organik gelişmeye yöneliyor. eserlerini bildik şablonlara uydurmaya çalışmaktan vazgeçen sanatçılar, kendi ifade ve düşüncelerine en uygun biçimleri yaratmaya çalışıyorlar. Halk kültürüne duyulan ilginin yenilenmesi sıradan insanları sakınma istemlerini doğuruyor. Eski masalları, efsaneleri, türküleri araştırmak, kayıt altına almak çabası ortak duyarlılıkları perçinliyor. İnsanlığa özgü sıla, vicdan gibi ortak hasletlerden oluşan evrensel bir dilin oluşmasına katkıda bulunuyor. Değişken bir akı gibi serazat romantik ruhlar, hissettiklerini ya da sezdiklerini ifade edebilecekleri yeni bir dil yaratmaya koyuldular Lübiyam'a. Alexis'in Amerikalısı Emerson, kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız, hayatımızı kendi ellerimizin emeğiyle kazanacağız, kendi aklımıza uyacağız. Dünyada ilk kez ilahi gücün kendilerine, kişiye özel ve doğrudan ilham verdiğine inananların oluşturduğu bir ulus oluşacak derken, Thoreau 2 yıl süreyle Concord'da, Dipnot, Massachusetts, Walden Pond isimli bir gölcün kıyısına inşa ettiği tek gözlü kulübesinde inzivaya çekiliyor. Ormana hayatı birebir yaşamak, hayatın esasını göğüslemek, verdiği dersleri öğrenip öğrenemeyeceğimi görmek, ömrümün sonuna geldiğimde yaşamadığımın farkına varmamak için gittim. Öyle aziz ki hayat, yaşadığımın hayat olmamasını istemiyordum. Meğer ki başka çare kalmasın, hayattan vazgeçmek de istemiyordum. Derin yaşamak, hayatın iliğini emmek istiyordum. Hayata dair olmayan her şeyi ortaya dökebileceğim, geniş bir orakla sinek kaydı bir tıraş yapar gibi biçebileceğim, hayatı bir köşeye sürüp en yalın haline indirgeyebileceğim kadar güçlü ve bir Ispartalı kadar sade bir yaşam sürmek istiyordum. Bunun sonunda hayatın zalim olduğu ortaya çıkarsa, zulmün bütününü kavramak ve bütün dünyaya duyurmak, eğer değilse Ali Cenaplığını yaşayarak sınamak ve bir dahaki sefere hesabımı doğru tutmak istiyordum. Bilinmeyeni kucaklamaktan, insani çelişkilerden korkmayan romantikler, aydınlanmacıların felsefi, sanatsal ve hatta coğrafi prangalarını atarlarken, gezgin ruhlar dönemin en saygın insanları oldular. Gezginlerin yollara döküldükleri sadece yeni ülkeler değil, yeni ilhamlar, yeni açılımlar aradıkları yıllara girildi. Gizemli topraklar kadar gizemli rüyalar, tabiat harikaları kadar insan muhayyilesinin zenginliklerini, aydınlığını, hatta dehşet verici karanlığını, şeytani kötülüğünü keşfe çıktılar. Bir romantik için tabiat yanından hiçbir zaman ayrılmayan bir refakatçi, aynı anda hayırhah ve şiddet bir öğretmen olmayı sürdürürken, beşerin kendi dramını oynadığı bir sahne olarak algılanmaya başladı. Ancak bu sahne insanın kendisini evrendeki yerine oturtmaya çalıştığı bir sahneydi. Bireyin ruhunun üstün ruhla ahengini sağlamayı umuyordu. Romantik eserlerde tabiat dinamik bir varlık olarak hep oradaydı ve insanlarla gizemli olmakla birlikte insan benzeri bir dilde konuşuyordu. Rusya'ya gelince 19. yüzyılın başlarında Batı felsefesi, özellikle de Alman romantizmi, bakire Rus topraklarına Büyük Petro'nun batıya açtığı pencereden girdi. Yeni fikirlere aç entelektüel Rus soyluları topraklarına seller gibi boşalan düşünce akımlarını sünger gibi emdiler. Ama bu emiş eş zamanlı olmadığı gibi yorumlama biçimleri de farklılaştı. Ortaya Slav severlik ve batıcılık olmak üzere birbirlerine rakip iki felsefi akım çıktı. Ancak Slav seferlik batılılaşma karşıtlığından çok Alman romantizminin etkisiyle oluştu. Slav severlerin Rusya'nın geçmişini idealize eden eski inananları anımsattığını fark ettiğini biliyorum. Buna karşın Slav seferlerin öncüsünün Nikolay Karamzin, dipnot 1766-1826 olduğu kabul edilir. Slav severleri onun Schelling ve Hegel'den esinlenerek Rusların gizemli geçmişlerini yücelttiği Rus Devleti'nin Tarihi isimli kitabının doğurduğu kabul edilir. Karamzin ve akranları dönemin Rus liderlerini mümkün kıldıkları özgür akademik ve entelektüel ortamda yeşermekteydiler. Memnu meyve sayılmaları dekabrist ayaklanmasından sonradır. Dipnot Dekabristi Vostaniye, Decembrist Revolt. Dekabristi Vostaniye dedikleri 1825 aralığında 3000 Rus askerinin Çar 1. Aleksandr'a baş kaldırdığı hareket. 1825 önemli bir tarih. Emperor de Fransız ve İtalya Kralı Napolyon Bonaparte'ın 10 yıl süreyle Avrupa'da estirdiği fırtınayla yakından ilgili. Muhteşem zaferlerin ve bir o kadar görkemli yenilgilerin bu dahi generali, dipnot 1769-1821, Haziran'ında Avrupa tarihinin o güne kadar görmediği büyüklükteki 610 bin kişilik ordusuyla, dipnot Grande Armée, Nerman nehrini geçiyor, Moskova'ya yöneliyor. Ağustos başında Smolensk'e vardığında şehrin adının Smol, yani kara toprak sözcüğünden geliyor olması ayrı bir cilvesi kaderin. muhtelif Rus birlikleri ve Kazak çeteleri tarafından didiklenmiş olmakla birlikte yoluna devam edecek gücünü kaybetmiş değildir. Ruslar Smolensk'i vermektense boşaltıp yakmayı tercih ettiklerinden hayli zorlanmalarına rağmen Moskova'ya yürümeyi sürdürüyorlar. Ağustos sonunda kuvvetlerinin 1/3'ünü kaybetmiş durumdadırlar. Bu arada ünlü Rus Mareşalı Mihail Kutuzov, Moskova'yı da boşaltmış, yol boyunca ekinleri ateşe vererek, dipnot, Spalonnaya Zemla, kavrulmuş toprak taktiği, Fransız kuvvetlerinin topraktan beslenmelerini önlemiştir. Kutuzov'un bir diğer becerisi 100 bin kadarı Moskova civarında olmak üzere hızla 904 bin kişilik bir ordu toparlamış olması. Napolyon nihayet girebildiğinde erzak depoları tümüyle boşaltılmış bir şehirdir Moskova. Dönemin anlayışı gereği imparatorların nihai zaferi düşman başkentini zapt etmişlikten geçmektedir. Napolyon 1. Aleksandr'ın teslim olmasını bekler ama boşuna. Rus kumandanları teslim çağrılarına yangınla cevap verirler. Eylül ayının ilk haftası ahşap binalarıyla ünlü Moskova kül yığınına dönüşürken Fransız kuvvetleri barınaktan da yoksun kalırlar. Victor Hugo'nun, dipnot 1802-1885, 1873'te yazdığı bir şiir var. Rusya 1812. Kar yağdı ve gücü katlanarak arttı. Kartal ilk kez başını eğdi. Karanlık günler. İmparator yavaşça geri döndü. Arkasında Moskova. Soğanbaşı kubbeleri hala yanıyordu. Tolstoy'un 1500 sayfalık epiği Harp ve Sulh'un ilk adı Vojna i Mir. Dipnot Savaş ve Mir. Napolyon Rusya ile savaşı başlattı çünkü kendisini Dresden'e gitmekten alıkoyamadı. Orada gördüğü itibarın başını döndürmesini engelleyemedi. Polonya üniforması kuşanmaya karşı koyamadı. Bir Haziran sabahının kışkırtıcı etkisine dayanamadı diyor. Alexander kendisini hakarete uğramış hissettiğinden uzlaşmaya yanaşmadı. Barclay de Tolly, görevini yerine getirmek büyük bir komutan olarak ünlenmek istiyordu. Rostov düz ovalarda Fransızların üzerlerine at koşturmak. Sayılamayacak kadar çok insan savaşa kişisel nitelikleri, alışkanlıkları, şartları ve amaçları doğrultusunda katıldılar. Onları harekete geçiren korkuları değilse kendilerine beğenmişlikleriydi. Ya öfkeliydiler ya da esrik ve ne yaptıklarını bildiklerini, yaptıklarını özgür iradeleriyle ve isteyerek yaptıklarını hayal ediyorlardı. Oysa tarihin elinde birer oyuncaktılar. Kendilerinden gizlenen ama bizim anlayabileceğimiz işler yaptılar. Eylem adamlarının kaçınılmaz kaderidir bu. Toplumdaki mevkileri ne kadar yüksekse özgürlüklerinden de o kadar ödün vermek zorunda kalırlar. 1812'nin aktörleri sahneyi uzun zaman önce terk ettiler. Kişisel çıkarlarından geride tek bir iz bile kalmadı. Sonuç, ne Napolyon ne Alexander ne de fiilen çarpışanların bekledikleri gibi çıktı. Moskova'nın soğanbaşı kubbeleri yana dursunlar. Napolyon'un uzun ricatı başlar. Kutuzov'un Smolnya'da uyguladığı Spalonnaya Zemla taktiği Fransızların geri dönüşünü cehenneme çevirirken, güneyden partizan savaşı sürdüren atlı kazaklar Fransızların yollarını değiştirip ılıman güneye inmelerine de engel olurlar. Kasım'ın girmesiyle birlikte Rus kışı tüm hışmıyla iner. Fransız ordusu askerleri ve atlarıyla birlikte açlıktan kırılırken donma tehlikesiyle de karşı karşıya kalır. Kutuzov nihai darbeyi Aralık ortalarında Brezina Köprüsü civarında vurur. 14 Aralık 1812 Napolyon ordularının Rus topraklarını terk ettikleri gün olarak tescil edilir. Tolstoy Fransız ordusunun 1812'de yok olmasının nedeni şimdi artık apaçık. Nedenlerden birisinin Rusya'nın kalbine mevsim sonunda kış muharebesi için hiçbir hazırlık yapılmaksızın ilerlemek, diğerinin yanan Rus yerleşimlerinin ve yangınların Rus halkında düşmana karşı uyandırdığı nefret olduğunu kabul etmeyen yok. Ama o zamanlar dünyanın en iyi generalinin komuta ettiği 800 bin kişilik en iyi ordusunun yarı sayıda acemi erattan ve tecrübesiz kumandanlardan oluşan Rus ordusu karşısında eriyebileceğini hiç kimse öngörmedi. Ne bunu öngördüler ne de bir tarafta Ruslar, Rusya'yı kurtarabilecek yegane şeyi engellemek için ellerinden geleni yaparlarken, diğer tarafta Fransızların Napolyon'un tecrübesine ve sözde askeri dehasına rağmen yazın sonunda Moskova'ya yürümesini engellememek için çırpınacaklarını tahmin edebildiler. Ben böyle olacağını söylemiştim diyen birileri hep çıkacaktır. Çıktı da. İşin aslı şu ki Napolyon Moskova üstüne yürümenin tehlikesini kestiremedi. Ama Alexander ve Rus kumandanlarının da Napolyon'u Rus işlerine çekmek ve yok etmek gibi bir planları yoktu. Plan olmadığı gibi böyle bir şeyin olabileceğine inanan kimse de yoktu. Ne olduysa kendi kendine oldu. Her şey savaşa katılanların, entrika, amaç ve heveslerinin oluşturduğu karmaşadan gelişti. Rusya seferi Grande Armee'nin 10.000'e inmesiyle sonuçlanmış, Batı Uralların Votkinsk kasabasından Pyotr İlyich Çaykovski, ülkesinin zaferini o pek ünlü 1812 uvertürünü besteleyerek kutlamış. Usulca başlayan, dramatik bir biçimde yükselen, top sesleriyle sona eren müthiş eserde Fransız Ulusal Marşı Marseillaise Napolyon ordusunu simgeliyor. Bir ara ulusal marş olarak da kullanılmış. Rus tarihine Ota Chest Vennaya Voyna, dipnot, baba vatan savaşı ya da yurtsever savaş olarak geçen bu savaş, İkinci Dünya Savaşı'nın provası gibi. Bir yandan biz kimiz, tarih sahnesindeki yerimiz nedir şeklindeki lanetli sorulardan birini hızlandırırken, diğer yandan da reform istemlerini körüklüyor. Dekambrist ayaklanmasını gerçekleştirenler, Napolyon'u Batı Avrupa'ya kadar kovalayıp Rusya'ya geri dönen genç subaylar. Ota Chest Vennaya Voyna faciasının doğrudan şahitleri, Rusya'nın bir daha benzer duruma düşmemesi için demokratikleşmenin, temsili hükümetin insan haklarına saygının şart olduğunu düşünüyor, cumhuriyetçi bir anayasa talep ediyorlar. Ayaklanma 1. Aleksandr'ı, dipnot 1777-1825, hedef almakla birlikte Çar'ın beklenmedik ölümü, taleplerin onun yerine geçen Almansever 1. Nikolay'a yönelmesini getiriyor. Dipnot 1796-1855. 1. Nikolay tahtın doğal varisi değil. Aleksandr'ın tahta geçmeyi reddeden kardeşi Konstantin'in yerini almış. Dekambristler anayasal gerçekleşmediği sürece Nikolay'ı tanımayacaklarını ilan ediyor ve bastırılıyorlar. Aralarından sağ kalanlar Sibirya gulaklarına sürülüyorlar. Dekambrist ayaklanması Rusya'da liberalleşme isteyen ve dolayısıyla yönetimle liberal unsurların arasını açan başkaldırıların ilki sayılıyor. Yığınlar sokağa dökülmüş, Konstantin ve Konstitutsiya diye slogan atarlarmış. Konstantin 1. Nikolay'ın yerini aldığı kardeşinin adı. Konstitutsiya anayasa anlamına geliyor. Oysa slogan atanlar Konstitutsiya'yı Konstantin'in eşinin adı sanırlarmış. Öyle bir haberler. Yine de böyle bir durumla bir daha karşılaşmamaya ant içen Nikolay dizginleri eline alıyor. Rus sarkaçı bir kez daha sağa vuruyor. Tratiseksiya olarak bilinen dipnot 3. şube, gizli polis teşkilatı nefes aldırmazken sansür ağırlaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Kont Uvarov, dipnot Sergey Uvarov, okul müfredatının otokrasi, ortodoksi ve milliyetçilik şiarı üzerine kurulacağını ilan ediyor. Felsefi konularla uğraşmak, okumak, yazmak, tartışmak yasaklanıyor. Bu yasak da seçkin entelektüellerin meraklarını kamçılamaya yetiyor. 1820'lerde ilk yarı gizli felsefe fikir kulüpleri beliriyor. Bunların önde gelenlerinden birisi Obchestvo Lyubomdria. Kurucularından D.V. Venetiniov, Rusya'nın Avrupalı olan her şeyden uzak tutulması gerektiğinde ısrar eder. Rusya'nın kendi yolunu ancak böyle bulabileceğini söylerken, diğer bir kurucu Prens Odoyevski, ülkenin bir misyonunun Ortodoks akidesini korumak ise, diğerinin endüstrileşme ve burjuvlaşma dışında alternatiflerinin de olabileceğini Avrupa'ya göstermek olduğunu savunuyor. Obchestvo Lyubomdria giderek daha büyük grupları etkiliyor. Etkilenenlerden birisi felsefi mektupların yazarı Çadayev. Dipnot Yakolevich 1794-1856. Çadayev Rusya'nın geçmişini irdeliyor. Dünyaya ataları, bağlantıları olmayan, gayri meşru çocuklar gibi gelmiş olan biz Ruslar, anıları dün ile kısıtlı olan bizler kendimize bile yabancıyız. Alexei çarpıcı bir saptamaydı ve elbette dikkat çekti diyor. Mesele bu iddiayı kimin nereye taşıyacağıydı? Görevi Ivan Vasilievich Kirevski adında Batı felsefesinde uzman bir genç adam üstlenmiş. Batı eğitimli Kirevski ağır bir ruhani bunalımın sonunda özüne dönenlerdenmiş. Zaman içinde Slavofil hareketinin başlıca sözcüsü haline gelmiş. Köklere dönmek gereğini işlemeye başlamış. Kullandığı iki kavram naşa ve ne naşa, bizim ve bizim olmayan. Rusya ne batılıdır ne de doğulu, dünya tarihinde kendisine özgü bir yeri vardır diyor. Ülkesinin rasyonalizm ve kuralcılığın yozlaştırmadığı bir ülke olduğuna, Rusya'nın sesini duyurmak, Batı felsefesine yeni ilkeler getirerek yeniden hayata dönmesini sağlamak ve belki de dünyayı bir kez daha kurtarmak gibi bir görevi olduğuna inanıyor. Rasyonalizmden ve kuralcılıktan haz etmemekle birlikte mantığı tümden reddeden bir adam da değil, ama dünya ve evrene ilişkin daha üstün bir kavrayışın ancak imanla mümkün olabileceğine inanıyor. Ne ki iman bireylerin tek başlarına geliştirebilecekleri bir öğreti değil, ancak müminlerden oluşan bir cemaatte yaşanabilir. Ortodoks Hristiyan yaşam biçimini benimseyen müminlerin birbirleriyle kurdukları organik bağların ayakta tuttuğu cemaatler düşüncesi böyle gelişiyor. Ve zaman içinde Homyakov, dipnot Alexis Stepanovich isimli bir düşünür tarafından Sobornost olarak kavramlaştırılıyor. bireyselliği insan özgürlüğünün inkarı olarak gören Slav severlere göre Sobornost organik Rus cemaatlerini şekillendiren kolektif zihin. Kimse tarafından dayatılmamış insanların tümüyle özgür iradeleri doğrultusunda geliştirdikleri Tanrı sevgisi. Tanrı'nın yasalarını kendilerini kısıtlayan değil, tersine özgürleştiren yasalar olarak kabul edenlerin birlik ve özgürlük hedeflerini aynı anda gerçekleştirebilecekleri gönüllü cemaatleri. Batı'da da karşılığı yok. Çünkü Batı ruhaniyatı reddetmek suretiyle içrek birlik ve beraberliğini yitirmiş, oysa Sobornost Rus insanının ahlaki özgürlüğüyle yaratılmış bir köy cemaati olarak yaşamaya devam ediyor. Alexi'nin ne Katolik'in hiyerarşisi ne Protestan'ın bireyselliği Sobornost, egemenlerin şekillendirmediği, bireyin toptan kuşatılmadığı, lakin yapayalnız da bırakılmadığı, benim biz olarak görüldüğü toplum. Modernitenin ve bireyselliğin karşısındaki yegane sahici alternatif, gönüllü birliktelik dediği buydu. Milliyetçilik değil, barıştırmacılık ruhu.